Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında biraz daha hafıza tazelemesi yaptık. Bu yayınları tekrarlayacağımızı söylemiştim. Aslında yayın arasında gelen mesajlardan anlıyorum ki işe de yarıyor. Herkes böyle bir hafıza tazelemeye ihtiyaç olduğunu söylemiş. Sevindim böyle bir şey olduğuna. Ve bu sabahki hafıza tazeleme yayınımızda Erdoğan'ın bugüne kadar 18 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi geçmişi içinde ciddi bir siyasi rakip görmediği, çünkü bunun için tasfiye sürecini çok akıllıca yönettiği ama bugün durumun tam tersine döndüğünü anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Periskop izleyicileri aşağıdan 3 noktaya dokunarak yayını paylaşsınlar lütfen. Ben de aynı şeyi sosyal medya, Twitter üzerinden yapacağım. Aslında yayın Twitter'da da devam ettiği için onlar yapıyor ama yine de duyurmakta fayda var. Ben de buradan retweet ederek yazılan mesajlardan bir tanesini, sevgili Mehtap'ınkini şimdi mesela o denk geldi, onunkini retweet ettim. Diğer dostlar da gelsinler, onlarla birlikte konuşalım. Gazetelerde ne var? Gazetelerde bir kere iktidar gazetelerinin tamamında Acun Ilıcalı üzerinden Fox TV'ye çakma çabası var. 2. Hürriyet gazetesinde birazdan göreceğiz. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan bir yazı yazmış. Rahmi Turan beni tehdit etti diyor. Hem de tehdit öyle böyle değil. İçeride hani çok zekice yapmış. Artık genel yayın yönetmeni ya. Birinci sayfadan sadece gazlamış. Teaser denilen hikayeyi yapmış. Beni tehdit etti. Cevap vermesem mi diye düşündüm. Tehdidin ne olduğunu yazmıyor bu arada. İçeri girince bakıyorsunuz ki aslında Ahmet Hakan gerçekten Rahmi Turan tarafından tehdit edilmiş. Hiç böyle ya, çok çirkin bir yazı ama Rahmi Turan'dan da daha iyisini beklemek bana kalırsa mantıklı değil zaten. Rahmi Turan kendisine ben de seninle ilgili bildiklerimi yazayım mı falan filan yazmış. Vallahi bizim çekirdek stoğumuz tam, yazabilirsiniz. Ama gireceğiniz şey özel hayatsa almayalım, sağ olun. O çok dandik programlar var sabah. Hani kapışmalarını falan yazdığınız, işte TV8'de şu dönüyor, burada bu oluyor falan. Onlar da yaparsınız. Çok böyle dandik dandik işler çünkü. O var. İki, yine Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi aslında Erdoğan'ın rakipleriyle ilgili yazar gibi görünmüş ama siyasete de çakmış. Çünkü mecliste bütçe görüşmeleri biliyorsunuz epeyce sert geçiyor. Tartışmalar var. Bir iki gazete manşet de yapmış hatta. Sözcü'de galiba, Sözcü'nün manşetinde var bugün. Eşeksin, eşek senin babandır falan gibi birbirinden böyle nefis, gerçekten üzerinden kibarlık akan şahane söylemler var. Onları göreceğiz. 3. Galatasaray bir kez daha, benim takımım bir kez daha rezil oldu. Çok şükür bitti. Artık bu eziyeti çekmek zorunda değiliz. En azından Avrupa arenasında dün Paris Saint Germain'den 5-7 Galatasaray biliyorsunuz. Neyse kapandı o defter. Rahatladık bir parça. Onun dışında neler var? Onları da kervan yolda düzülür mantığıyla görelim. Hürriyetle başlayalım. Çünkü Hürriyet'in birinci sayfasında Rahmi Turan'dan tehdit maili aldım haberi var. Burayı sallayın. Burada bir cacık yok. Hikayeden yazmış burası. İç sayfaya adam gelsin diye. Yani tamamen saçma sapan bir şey çünkü. Buradan size ben başka bir haber okuyacağım. Çünkü bu haber ilk yayında da söyledim. Eğer doğruysa bakın gerçekten çok stratejik bir hata bu. Çok stratejik, CHP'den beklediğimiz bir strateji hatası ama yine de olmayabilir miydi diye düşünüyoruz. Rahmi Turan, Ahmet Hakan'a şöyle bir mail atmış. Atasıymış, atmıştık yine. Ahmet Bey, olayı kan davası haline getirdiniz, sürekli saldırıyorsunuz. Beni de saldırmaya mecbur etmeyin. Ya 80 yaşında adamın uğraşacağı işler mi şunlar? Birileren diyor ya, Doğayan abimiz, gazeteci büyüğümüz falan. Abinizin hayrını görün, Doğayan gazetecinizin. Ama böyle gazetecilik falan olmaz ya. Ayıptır be. İnsanda bir parça utanma olur. Hiçbir şey olmasa, hani eskiler çok derlerdi, yaşından başından utan diye. En azından ondan utanması lazım. Başkasının sevgilisine göz koyduğunuz için fena halde dayak yediğinizi, Nişantaşı'ndaki maceralarınızı, hakkınızda abuk sabuk söylenenleri, abuk sabuk söylenenleri mi? Abuk sabuk sen niye yazıyorsun amca? Eski dönemde belediye ile akçeli işler yaptığınız iddialarını yazmalı mıyım? Bunları tefrika etmeli miyim? Doğrusu öyle bir şey kendime yakıştıramıyorum. Bu da bak bak, bu anlaşılıyor. Ya, yakıştıramadın. Gerçekten anlaşılıyor Rahmi amca. Tebrik ediyorum. Belden aşağı vurmayı hiç sevmem. Ne? Belden aşağı işte. Ya sen üç erkekle fırında basıldı, kitap okuyorduk dedi diye haber yapmış adamsın. Belin hangi altından bahsediyorsun? Bel nahiyesi senin için önemli değil ki. Senin böyle daracık bir, özür dilerim elimle gösterdim, daracık bir alana sıkışmış bir bakış açım var zaten. Her şeyi dürüstçe, mert, mertçe yapmayı tercih ederim. Ya çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Dürüstlük ve mertlik, Rahmi Turan. Valla işte bu dönemde kavramlar çok ucuzladı. Ciddi söylüyorum. Bu dönem kavramlar çok ucuzladı. Alacaksanız şimdi alın. Harbi söylüyorum bak. Tam zamanı. Alma zamanı. Hürriyet gazetesinden size asıl okuyacağım dediğim ve unuttuğum haber. İstanbul'da düzenlenen bir toplantı. Bu İstanbul Platformu diye bir yapı var. Zaman zaman bir araya geliyorlar. Konuşmayı çağırıyorlar. Deniliyor ki bu haberde Rıfat Başarı'nın haberi. Sevgili Rıfat yapmış haberi. Benim de hani muhabirlikten tanıdığım bir arkadaşımdır. Yaş tahtaya basmaz. Yani bilmediği bir şeyi yazacak bir adam değildir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam İstanbul'da bir grup muhafazakar siyasetçi, emekli bürokrat ve aydının oluşturduğu İstanbul Platformu'nun konuğu oldu. Kılıçdaroğlu muhafazakar kesimle yaptığı toplantılara bir yenisini daha ekledi. İstanbul Çengelköy'de 14 yıldır her ayın ikinci salı günü bir restoranda toplanan İstanbul Platformu'nun bu ayki konuğu Kılıçdaroğlu oldu. Platforma başkanlık yapan eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yanı sıra eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski MHP milletvekilleri Ahmet Çakar Bozkurt, Yaşar Öztürk gibi isimlerin katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu'na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Haber bu. Şimdi bu doğruysa, ki Rıfat dediğim gibi yaş tahtaya basacak bir arkadaş değildir. Yazdıysa bir haberi doğrudur. İnanırım ben. Ya bu çok stratejik bir hata. Niye biliyor musunuz? Sizin eski muhafazakarlardan hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında durun, bu dönemde size ihtiyacım var falan filan gibi bir takım destekler istemenizi anlayabiliyorum kendimi zorlayınca. Saçma buluyorum ama anlayabiliyorum. Ama burada sizin için bu toplantıyı kim düzenliyorsa, katılımınızı kim teyit ediyorsa oradaki insanların tek tek isimlerini alacak. Tek tek. Hüseyin Avni Mutlu'yla yan yana görünmek doğru mudur? Değildir. Değildir kardeşim, hiç eğip bükmeye gerek yok. Bahsettiğiniz kişi Fethullah Gülen terör örgütünün göbeğinde olmakla suçlanan, bununla ilgili cezaevine alınan, hani siz öyle diyorlar ya insanlarla ilgili olarak sürekli aynı şey anlatılıyor. Ceza alacak, İbrahim Kalın bile söylüyor. Ceza alacak onlar. Nereden biliyorsun? Biz yazdırdık. Ya böyle bir toplantı gitmeniz gerçekten şart mı? Ha? Soruyorum ya. Doğru, Birsen Hanım'ın dediği doğru. Sağ açıl açıl bitmediniz bir ya. Ya insanlar kendi dertleriyle, kendi ideolojileriyle niye çıkmazlar ortaya? Ondan da oyalalım, buna da sempatik görünelim. Niye? Çünkü yaklaşan ilk yayında konuştuğumuz şey var ya, sağ tandanslı, aslında hani ANAP çizgisinden hareket eder gibi görünen yeni parti ol partisel oluşumlar geliyor. Ahmet Davutoğlu'nunkini salla. Salla bir kenara. O AKP'nin içinde bir mücadele yaratacak. Oradan adam da çalacak. Göreceksiniz zaten. Siz oy vermeyin. Kimse oy vermesin. Ama onun oy alacağı kesim var. O oyunu alacak. Ama burada sizin Ali Babacan'dan çekindiğiniz, orada siyaseten bir değişim olacağını gördüğünüz falan anlıyorum. Doğrudur. Ama burada mücadele etmek, Ali Babacan'ın çizgisine, onun oturabileceği çizgiye gelmek değildir ki doğrusu. Sizin kendinizi daha iyi anlatabilmenizdir. Niye yaparsınız böyle bir şeyi? Hakikaten niye yaparsınız böyle bir şey? Ben anlamıyorum. Yani Hüseyin Avni Mutlu gibi insanların gözüne gözüne Gezi'de işaret fişeği attırmış, kapsülleri fırlattırmış bir adamla niye yan yana durursunuz ya? Niye aynı havayı solursunuz? Gördünüz, o toplantıyı protesto edeceksiniz. Ben bu adamla aynı yerde olmam diyeceksiniz. Demek zorundasınız. Bakın görün, bu haber nasıl kullanılacak? Burada kaldığı gibi mi kalacağını düşünüyorsunuz siz? Hürriyet gazetesi bu haberi birinin sayfasından babasının hayrına mı yaptı sanki? Hani hep konuşuyoruz ya, burası bir medya okuma sözlüğü olsun diye. Gerçekten Hürriyet, ya biz habercilik anlayışımız gereği yapıyoruz diye mi düşünüyor bunu? Görürsünüz yarın. Unutmayın, unutturmayın. Yarın tek yayın yapacağız. Bir daha söylüyorum. Yarın tek yayın var. Seyahat var çünkü. İkincisini yapamam, yetişemem. Yarın tek gündem yayını yapacağız. Yarın sabah konuşuruz. Bakın bu haber nereye geliyor? Ya bu kadar anlamsızlık olur mu kardeşim? Yapmayın bunu ya. Yapmayın. Yani o toplantıya sizden önce katılıp, sizden önce gidip ortamı kolaçanlayacak hiç kimse yok mu koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Olmaz olur mu ya? Ya gitmeyin kardeşim. Yan yana durmayın bu adamlarla. Hakkınız yok. İnsanları bir parkın içine sıkıştırarak onlara plastik mermi attıran, suratlarına fişekleri sıktıran bir adamla, üstelik oturup sabaha karşı ıhlamur güzellemeleri yapan biriyle sizin ne işiniz olur ya? Niye yaparsınız böyle bir şey? Bu abukluğun gerekçesi nedir ya? Açıla açıla sağa gittiniz. Farkında değil misiniz? Sizin seçmeniniz o değil. Göreceksiniz, yarın konuşuruz bu haberi. Aklınızın bir kenarına yazın, yarın devam edeceğiz. İhalelerin Fatih'i bugün Cumhuriyet'in manşeti. Işık abinin, sevgili Işık Kansu'nun yaptığı bir haber. Aslında bunu gördük. Next Level Ankara'daki alışveriş merkezlerinden biriyle ilgili bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşine ait olduğu söyleniyordu. Hatırlıyor musunuz? Onunla ilgili haberin devamını yapıyor. Gazetecilik fikri takiptir aynı zamanda. Işık abi de devam ediyor. Diyor ki, borçlarını ödeyemediği için Next Level Gökdelen'ini Ziraat Bankası'na devreden Fatih Erdoğan'a ait Orpaş şirketinin yoksullara yapılan yardımlardan beslendiği ortaya çıktı. Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen'in belirlemelerine göre şirket 2007-13 yılları arasında belediyeden 364 milyon liralık ihale aldı. Melih Gökçek... Yapmaz. Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden her yıl ihale alan şirketin ortakları arasında şimdi AKP milletvekili olan Asuman Erdoğan da bulunuyordu. İhalelerin tümü yoksul yurttaşlara dağıtılmak üzere 20 kalem çeşitli gıda ve temizlik malzemesi için açılmıştı. Nasıl? Farkında mısınız? Bütçe görüşmelerinin içinde burada çok eleştirdik ama konuşmanın bir yerini, doğrusunu isterseniz benim hatamdır, ben atlamışım. Çünkü daha önce bu Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına takılarak haklı şekilde sorduğu, bu para nerede diye peşine düştüğü bir yapı var biliyorsunuz. Şehitlerle ilgili, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili bir yapı, şehit ve gazileriyle ilgili 52 milyon lira para yok. Fuat Oktay onu cevaplamış, ben atladım, benim hatamdır. Demiş ki, o para son kuruşuna kadar hazineye devredildi. Niye? Niye hazineye devrediyorsun kardeşim? Hazineye devredeceğin parayı niye topluyorsun? Devlete yardım değil ki o, şehitlere yardım. Bakın bunun bile sorusu sorulamıyor Türkiye'de. Bu bile konuşulmuyor, konuşulamıyor. Ya 52 milyon lira develenmiş durumda. Yok, hazineye devrettik. 10 milyon lirasını bıraktık vakfın içinde. Ya vakfın adresi yok. Olsun, biz içinde bıraktık. Parası olsun, adres kolay ya. Ya paradır önemli olan kardeşim, adres de dinle. Adam 10 milyon lirayı bıraktım diyor. Kalanını hazineye yatırdım. Ya niye kardeşim? Bak soru çok basit. Hazineye toplanan parayı niye veriyorsun? Devlet hazinesine verdiği insanlar vermediler ki sana o parayı. Bir vakıf var ortada. Gerçi vakıf deyince hani Vakıf Bank'ında %52.8'ini devretti. Yani ne söylersen söyle. Gerekçesi bir tane. Selahattin Tuncan'ın yazdı. Para yok. Yok kardeşim, yok. İstediğin kadar sen çakma yazarlarına, köşeleri tutmuş tiplere falan yazı yazdır. Ekonomi kötü diyenlerin işte bilmem. Ya salla bunları, salla. Senden korkan senden beter olsun. Senin kadar yalaka olsun senden korkan. O parayı niye gidiyor, gidip devlete veriyorsun? Senin paran değil ki o. Şehidin gazinin parasına nasıl çöküyorsun? Devam edelim. Mecliste tank palet kavgası. Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis Genel Kurulu'nda tank palet fabrikası gerilimi yaşandı. CHP'li Bülbül'ün Katarlılara peşkeş şekilde hesabını soracağı sözleri üzerine AKP ve CHP'liler birbirinin üstüne yürüdü. İtişmelerin yaşanması üzerine birleşime ara verildi. Karşılıklı bağırmalar ve itişmeler arada da sürdü. AKP'li Alpay Özalan'ın da tartışmaya girmesiyle gerilim tırmandı. Ya şunu yapacaktın. İzlandalı topçu önünden koşarken yapaydın ya o yaptığın obstrüksiyonu, söyleyemediğini. Ha? Onu düşürseydin de Avrupa Şampiyonası'na gitseydik zamanında. Mecliste maşallah yapıyorsun. Yargı Burhan Kuzu'nun gazetemize, Cumhuriyet'e yönelik hakaretine göz yumdu, çifte standart. Haberi dikkatli dinleyin. Burhan Kuzu haberini okumayacağım ama arada aklıma geldikçe güleriz hep beraber. Savcılık, Cumhuriyet Gazetesi'ne hakaret eden Burhan Kuzu hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Mahkemeye itirazı reddedilen Cumhuriyet Vakfı, Adalet Bakanlığı'na başvurarak kanun yararına bozma istedi. Dilekçede Anadolu Ajansı'na bir haber nedeniyle hakaret edilmesinin ardından verilen takipsizlik kararının kaldırıldığı anımsandı. Burhan Kuzu, ya iktidara yakınsınız, hakaret edebilirsiniz, küfredebilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Gerçekten sorun yok. İstediğinizi yapın, rahat olun. Yokuş aşağı. Yine habere ceza. İstanbul Havalimanı inşaatındaki işçi ölümlerini haberleştiren gazetemize 15 bin lira tazminat cezası verildi. Havaalanını işleten şirket lehine karar veren mahkeme, kararın tirajı en yüksek 3 gazetede ilan edilmesine hükmetti. En yüksek 3 gazete. Reklam verirken kullanmıyorsunuz onları. Ha? Reklam verirken tiraj hikaye. Bir güne falan hiçbir şey vermiyorsunuz mesela. Değil mi? Evrensele burada verin. Doğru. Şimdi dün Tayyip Erdoğan'la Vladimir Putin arasında, Rusya Devlet Başkanı arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı söylendi, duyuruldu. Görüşmenin temel konusu öncesinde İbrahim Kalın'ın sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla, hani Bakanlar Kurulu toplantısı vardı ya, ondan sonra söylediği kadarıyla bir Libya konusu. Libya konusunun hangi bölümü? Bak bir daha söylüyorum. Dün hani Yeni Şafak gazetesinin uçuk genel yayın yönetmeni var ya, İbrahim Karagül. Libya asker gönderilecek. Bak billahi söylüyorum. Gönderilmeyecek. Zaten gönderilmemesi lazım da Mehmetçiğin burnunun kanamasından siz sorumlu olursunuz. Bizim işimiz yok Libya'da. Sizin dandik politikalarınız yüzünden. Ama zaten öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak, göreceksiniz. Sesleri için birleştiler. Dün bu haberi biz de kullandık burada. Sizden sosyal medya için destek istemiştim, hatırlayacaksınız. Seslendirme stüdyolarıyla seslendirme sanatçıları arasında dijital yayın platformlarındaki hak devirlerinin yeniden ücretlenmesi konusundaki uyuşmazlık aşılamadı. Birleşen Sanatçılar Oyuncular Sendikası'na görüşme yapılması için yetki verdi. Seslendirme sanatçıları haklarını arıyorlar. Haklarını arıyorlar. Bu da hakları zaten. Haklarını aramaları da bir hak. Ama bunun ötesinde şu anda 3.30 paraya insanlar çalıştırılıyor bu camiada. Nereden biliyorum? Ben de biriyim. Evet, bir süredir yapmıyorum, yapamıyorum, yaptırındırılmıyorum ama önemi yok. Sonuçta bu işin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Emin olun, İstanbul'da sadece bir döner ekmek parasına o seyrettiğiniz Ayılabayla seyrettiğiniz filmlerde dublaj yapan insanlar var. Hala bu şartlarda çalışıyorlar. Çalışmakla kalmıyorlar, çalıştırılıyorlar. Çünkü bir süre sonra resmen bir borçlandırma silsilesi içine giriyorsunuz. Ayrılsanız içeride paranız kalacak. Ayrılmasanız o kölelik düzenine devam edeceksiniz. Sendika bir haktır. Ve oyunculuk sendikası, oyuncular sendikasıyla bu işin devam ettirilmesi doğru karardır. Seslendirme stüdyoları insanları 5 kuruşa çalıştırmaktan vazgeçmek zorunda artık. Haklarını ödemek zorunda ve bu hak arayışının içinde Cumhuriyet Gazetesi de haber yapmış. Helal olsun. Çok insanın gördüğü bir haber değil. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi böyle. Sabaha bakalım ya, kafamız güzelleşsin. Dur. Fox'ta yalan üstüne yalan. Devam ediyor bakın bu kavga. Bu sürecek daha, bu kavga bitmez. Çünkü buradaki asıl sorun yemekteyiz, sofradayız, tuvaletten çıktım, yerler ıslak, basma falan değil. Bu değil hikaye. Burada Fox TV'nin yayın çizgisiyle ilgili bir sıkıntı var. Zaten Sabah gazetesi de haberi yapmış. Acun Ilıcalı var, Zuhal Topal var, İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal var yanında. Niye? Niye? Kötü seslendirme ayrı bir tartışma Galip Bey. Demiş ki kötü seslendirmeyi ne kimse dinler ne de izler. Direnişe devam. Evet ama zaten çok bozuldu bu iş. O da işte bu ucuzluktan kaynaklanıyor. Ucuz 3.30 paraya insan çalıştırmaktan. Sadece seslendirme sanatçıları değildir ki burada sıkıntı yaşayan. Mesela çevirmenler de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Google çeviriden çeviri yapıp çakıyorlar insanlara. İzlediğiniz filmlerde görmüyor musunuz? Saçma sapan bir Türkçe konuşuluyor. Türkçe değil. Niye? Onlar da 3.30 paraya yapıyor. Bakın şimdi. Fox'ta yalan üstüne yalan. TV8'in programını çalan Fox TV'nin format için ödeme yaptık savunması da yalan çıktı. Her konuda ahkam kesen Portakal ve Küçükkaya'dan hala ses yok. Yani diyelim ki şöyle bir şey oldu. Bir yalan haber gerekçesiyle, olur ya, gerçi yapmaz, asla olmaz. A Haber'de çıkan, hani işte Ergenekon'un şifreleri diye çıkan, aslında PlayStation oyun şifresi olan o haber var ya, dandik haber. Mesela bununla ilgili olarak A Haber'in bütün yöneticilerine çakılsa insanlar bunu haklı görür mü bu gazete? Elbette hayır. Burada amaç o değil ki. Bakın bir daha söylüyorum. Bence %100 değil, %3,5 trilyon çalındı. Ya aynı her şey. Nereden biliyorsun? Dün bir izleyici mail yazmış. Hem de uzun uzun yazmış, böyle tadını çıkarta çıkarta. Demiş ki, şuradan bir dakika bulayım. İhsan Bey, ha şu. İhsan Bey kusura bakmayın, bunun hepsini okuyamam. Benim normalde okumam da, yayın dışında normalde okumam da 15 dakika sürdü zaten. Bu kadarını artık göreceksiniz muhtemelen. Burada anlatmış ve içinde bir yerde diyor ki, bu yemek programları ile ilgili işte sözleri sen de söylüyorsun, okuyorsun Sabah gazetesinden falan filan bu hikayeyi. Sen nereden biliyorsun? İzliyorum. Vallahi izliyorum. Bakın Türkiye'de yayıncılığın ne kadar dandik hale geldiğini, cehaletin nasıl televizyonda yer bulduğunu görmek için izleyebileceğiniz, kafanızı %100 boşaltacak ve baktığınız zaman ulan bunlar kim? Ben bunlarla aynı dünyada yaşamayı hak etmiyorum diyebileceğiniz programlar çünkü bunlar. Gerçekten parmak demeyi bilmeyen, barnak diye konuşan tipler, kadınlar, bir grup kadın bir araya gelip şamdan masanın ortasında durmalı mı, durmamalı mı tartışıyor mesela. Bakıp diyorsun ki oho çok güzel kafa. İzliyorsun mesela, hiçbir şey kalmıyor aklında. Ama beyin boşalıyor, şahane. Şahane. Cehalet nasıl Türkiye'yi ele geçirdi görüyorsun orada. Cehaletin dibi. Sunucuları var. Bir tanesinin sunucusu Seda Sayan, öbürününki Zuhal Topal. Onlar böyle arada, Seda Sayan'ın tam ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Çünkü artık suratı o kadar çok botoks bakmışlar, basmışlar ki o hep hayret ediyor. Gerçekten hayretle mi bakıyor, yoksa mesela seviniyor ama ifade mi edemiyor, onu çok anlamıyorsun. O sadece böyle arada bir takım laflar sokuşturuyor. Diğerinde fiştikçi var arada. Ona da sen de çok düşük puan verdin Lipo'ma saplıyor. Ondan sonra yana dönüp diyor ki aslında verdiği puan da makul. Senin gelin de maşallah iyi çalıştı. Bakın kafayı çok güzel boşaltıyor. Bakıp diyorsun ki bu ne ya? Bu ne ya? Bu nasıl bir cehalettir? Bu nasıl bir cehalettir? Bir araya gelip yemek yemek dışında başka şansları olmayan, normalde hiç kimse o insanları evine yemeye falan kabul etmez. Ben etmem, çok ciddi söylüyorum. Hani sofra bizde kutsaldır. Yo, nasıl tahammül ediyorsunuz? Emel Mungan yazmış. Ben tahammül etmiyorum, bayılıyorum. Cehaletin ne olduğu, toplumun nasıl yürüdüğü orada var işte. Bu tartışmanın neden oraya sokuşturulduğu orada var. Beynim boşalıyor. O kadar dandik ki. Ya yediği yemeğin adını bilmemesini anlarım bir insan. Ama bununla çok matah bir şeymiş gibi eğlenilmesini anlamıyorum. Balık çorbası mı? Balığın çorbası mı olurmuş? Hiç yemedim diyor. Balığın çorbası mı olurmuş? Ha, hiç merak da etmedin yani. Ama orada gurme gibi davranıyor herkes. Ciddi söylüyorum ya. Diyor ki mesela peçeteleri peçetenin üzerine takılan o bilezikle kapatmamışlar. Çok çok tuhaf duruyor. Ya sen yemeği nerede yiyorsun normalde? Ha? Büyük restoranlarda mı, öyle mi geliyor? Bu kadar dandik program olamaz. İzleyin kafanız boşalacak ya. 5 dakika izleyin, ondan sonra dönün deyin ki bunlar ne ya? Ulan ben bu cehaleti hak edecek ne yaptım? Kapatın. En güzel sahne o işte. Kapatma sahnesi. Bir kapatıyorsun, diyorsun ki bunlar benim hayatımda yok. Olamaz da zaten. Ben bu insanlarla aynı ülkede yaşıyor olabilirim ama yaşamıma işte bunları sokmayacağım ben. Bunlarla dalga geçmek haktır. O programların yapımcılarıyla, sunucularıyla dalga geçmek haktır. O işten para kazanıyorsanız eğer utanmak zorundasınız çünkü. Gerçekten utanmak zorundasınız. İnsanların Türkiye'de hani her zaman şu söylenir ya, işte bizim toplumsal değerlerimiz var, bizim aidiyetlerimiz. Ulan bizim en büyük toplumsal değerimiz sofranın kutsallığıdır. İnsanlar bir araya gelirler. Bir araya gelip sofrada, masada demiyorum, masa başkadır, sofra başkadır. Ev ve yuva gibidir bunların ayrımı. Anlatabiliyor muyum? Bir tanesi sadece nesnedir masa, öbürü sofradır, insanla bir araya gelir. E sen onun kutsallığının içine tükürüyorsun. Sonra da utanmadan diyorsun ki milliyetçi, maneviyatçı, yani değerlerimize en saygılı. Yani bunu Zuhal Topal diyor. Öbür diyemiyor Seda Sayan. O böyle bakıyor. Ya burada ne oluyor? Ben niye geldim buraya? Onun şeyi. Ama bakıyorsun ki öyle değil. Anlatabiliyor muyum? İhsan Bey. Yani çok uzun yazmışsınız. Ben de o kadar uzun konuştum. Değer mi? Vallahi değmez de. Arada takılın 5 dakika. Kafa süt gibi oluyor ya. Süt gibi oluyor gerçekten. Neyse, biz neredeydik? Sabah gazetesinde. Jet skandal. Sabah. Türk Hava Kurumu eski yönetimi Atatürk'ün emaneti kurumu işte böyle kara delik haline getirdi. Şebnem Bursalı yapmış haberi. TK 2013'te iş adamlarını kiralamak için iki business jet aldı. Bir kez bile uçurmadı. Biri tamir için gönderildiği yurt dışında rehin kaldı. Tam 21 milyon dolar havaya uçtu. Alınan 16 balon bir şirkete yok pahasına satıldı, kiralandı. Sağlık Bakanlığı'nın helikopter ihalesini kazanan kurum 4 helikopter için para bulamadı. Niye yapmamış Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar gereğini? Tarih 2013. Niye yapmadınız kardeşim? Niye? Ha? 2013 yılında niye yapmadınız? İçine şimdi Türk Hava Kurumu'nun içi bozulmaya çalışılıyor. Ya uçak diyorsun, uçaklar bozuldu diyorsun. Şu haberi yapabildi mi Sabah denen bu hani adı gazete olan ama kendi olmayan tuhaf matbuat ürünü? Türkiye'de ormanlar yandı cayır cayır. Ormanlar yandı. Orman Bakanı gözümüze baka baka yalan söyledi bize. Yalanı ispatlandı. Kim ispatladı? Tesadüfe bak, Türk Hava Kurumu. O zaman biz onu yok edelim ya. Türk Hava Kurumu çok gereksiz. Yok edelim. Burada Türk Hava Kurumu'nun uçağı arızalı, öbür tarafta değil. Nasıl? Şahane değil mi? Ölüm emrini Zindaşti verdi. Şişli'de cinayete kurban giden eski İran ajanı Mesut Mevlevi'nin uyuşturucu baronu İranlı Zindaşti'nin talimatıyla vurulduğu ortaya çıktı. Ama şimdi bunu yazıyorsun. Zindaşti deyince bizi ilgilendirmez ki. Yani Zindaşti İranlı bir sonradan zengin, dolandırıcı, devleti dolandıran, Birleşmiş Milletler'in dolandıran. Ama Zindaşti deyince bizim aklımıza zor gelmiyor ki. Ya bak, hata bu. Hata, stratejik hata. Zindaşti deyince aklınıza hangi güzel insan geliyor? Günün sorusu. Hangi güzel insan geliyor? Hani böyle hafif ayva göbeği var. Hatırladık mı? Sakalları var ama aslında yumurta gibi olan. Sakalı falan da var ama. Karısını at alıyordu hani. At alıyor, yıldız alıyordu. Hatırladık mı? Hani bir tane bir şey var, saklı almadınız bana. Hatırladık mı? Ya kuzu olur mu canım? Kuzuyla ne alakası var? Alakası yok. Dünya güzeli bir ortağı vardı onun. Türkiye'de bak, Aynexo, Anexo rumuzlu izleyici YouTube'dan yazmış. Reza, Tombulişko. Hatırlamadık mı ya? Onun ortağı, onun ayakçısı o Reza. Zindaşlı büyük baron. Reza onun ayakçısı. Ama düşün, ayakçı milyar dolar gömmüş durumda. Nereden biliyoruz? Kendi itiraf etti. Kimle? Yok ortağı. Ortağı yok. Tek çalışmış. Ha yani bir takım insanlar mesela siyasetin ona vatandaşlık için uğraşmışlar falan, evet. İsim vermek istemiyorum. Tatlı bir ihtiyar. Geceleri çiçek attığında tweet atıyor. Çok tehlikeli şeyler yazıyor. Hatta dün de bir gazeteye, o da gazete değil gerçi, matbuat ürünü ama gazete değil, ona ağlamış. Ben 3 kere temayüldü şey çıktım, birinci çıktım. Be meclis başkanı yapmadı ya. La bu Burhan ne ettiyse ya. Ha. Bu Burhan ne ettiyse ya? Bu adamı niye bir şey yapmıyorsunuz? Bak yemin ediyorum Tayyip Erdoğan'ı ayakta alkışladığım noktadır burası. Çok büyük öngörü. Çok büyük öngörü. Burhan'ın hiçbir şey yapmaması gerçekten ayakta alkışlanacak bir tavır. Bu çünkü şu da demek aynı zamanda. Yapmayacağım da bundan sonra da olmayacak. Senden olmaz. Soru yayın arasında gelmiş bir tane. Bir tane değil, 2 tane aslında aynı soru gelmiş. Burhan Kuzu Ahmet Davutoğlu'na gider mi? Sanmam. Ama benim için asıl sorun, Burhan Kuzu size gelse alır mısınız? Ben almam. Vallahi almam. Ciddi söylüyorum bak, almam. Yani şey gibi bu çünkü. Hep söylüyorum yani 84 model Volkswagen Golf gibi. Dışarıdan insanlar gördüğü zaman "Oo çok şık araba ya, bayılırım ha" falan der. Satayım sana dersin, arazi olur millet. Son sahibi olursun. Hiç sanmam. Hiç sanmam yani, fırfırın her türü var çünkü. Çorba görüntüsü var, hatırlayacaksınız. Pardesü kolda vedalaşma görüntüsü var. Fethullah Gülen terör örgütü lideriyle. He? Ben olmam. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Şuradan bakalım. İzleyici demiş ki siz Babek Zencani ile karıştırdınız. Bu Zindaşti. Doğrudur. Doğrudur. Benim dediğim Babek Zencani. Doğru. O onun adamı. Zindaşti farklı. Doğru. Çok teşekkür ediyorum düzeltmeniz için. Evet. İkisi farklı insanlar. Vallahi helal olsun. Benim izleyicim yakalıyor abi. Vallahi bravo. Çok teşekkür ediyorum düzeltmeniz için. İsim bir daha şuradan kaçalım. Hop gitti. Gitti ya. Neyse. Kimse. Ha, biyoloji rumuzlu izleyici. Yanlış abi, o Babek Zencani yazmış. Doğrudur. Neyse işte bu. Hikayemiz bu. Sabah gazetesi böyle bir şey ortaya çıkartmış. Devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak demiş ki en büyük 10 ekonomiden biri olacağız. Kaç? 10. 15. İlk 20'ye kesin gir. İlk 20'deyiz zaten. Onu şey yapma da. Bence söyleme böyle şeyler. Niye biliyor musun? Bak Türkiye 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı başladığında bunu şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir test şansınız var. 2002 yılından sonra yapılmış ilk 2 yıllık grup toplantılarının tamamında bunu duyacaksınız. Tayyip Erdoğan ısrarla Türkiye'yi ekonomide 17.likten 15.liğe taşıyacağını söylüyordu. Üzerinden kaç yıl geçti? 18. Ne oldu? 17.yiz. 17. İlk ona gireriz. Ne zaman? 30 sene sonra mı? Ha buradan çıkan sonuç şu ama siz 30 yıl daha iktidarda kalacağınızı mı düşünüyorsunuz? Mümkün değil. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Sabah gazetesi böyle çok da mühim değil zaten ama sözcüye bakalım. Dün ben size ne dedim? Yarın bir yazı göreceksiniz. Neyle ilgili olacak yazı demiştim. Hatırlıyor musunuz? Malum şahıs, isim vermek istemiyorum. O kendini bilir. Ne yazacak demiştim ben. Doğru. Masa toplandı. Masalar kalabalık artık. Yazımız gelmiş. Asrın şahsı. Sözcünün bugünkü manşeti çaycı, çorbacı var ama siyasetçi yok. Dikkat. MHP'li Fethi Yıldız FETÖ'yle mücadele için böyle dedi. Mecliste konuşan Fethi Yıldız, FETÖ bağlantılı 3.900 hakim ve savcının atıldığını ancak bunların verdiği kararların geçerli sayıldığını belirterek şu eleştiriyi yaptı. FETÖ'yle mücadelede iki eksik var. Birincisi, FETÖ'cü hakimlerin kararları yeniden gözden geçirilmelidir. İkincisi, emniyette, çaycıda, çorbacıdaki FETÖ'cüler hakkında işlem yapılmıştır. Ancak ne hikmetse hiçbir siyasetçi hakkında FETÖ soruşturması yapılmamıştır. Ya bir şey soracağım. Bu yayını izleyen Milliyetçi Hareket Partili izleyiciler, lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Lütfen. Ha ben buraya koyuyorum. Vicdanınız nerededir bilmiyorum. Siz oraya koyun. Ama sizden şu sorunun cevabını istiyorum. Burada defalarca konuştuk. Verilen Fethullah Gülen terör örgütüyle siyaset ilişkisinin araştırılmasına yönelik inceleme, araştırma komisyonlarının tamamı AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bak bir daha söylüyorum. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İçinizden buna yalan diyebilecek olan var mı? Vallahi söylüyorum size. Yalan diyebilecek olan var mı? Ya bu ne o zaman? He? Ben size ne olduğunu söyleyeyim. Bu niye söyleniyor biliyor musunuz bu haber? Bakın şimdi hazırlanan af tasarısıyla ilgili AKP ve MHP arasında çok derin bir çatlak var. Çatlak da değil, yarık var. Yarığı da geçti, uçuruma doğru gidiyor. Niye? Orada Tayyip Erdoğan'ın emriyle bakın haberler o şekilde yapılmıştı. Hatırlayın. Yani Erdoğan böyle istedi. Bu ne demek? Aslında milletvekilleri hani MHP'lilerle yan yana yürüyecekti ama reis istemedi. Orada organize suçların bu kapsamın dışında bırakılması isteniyor ve dünya alem biliyor ki MHP'liler Alaaddin Çakıcı'nın benzerlerinin yani o tarz insanların çıkmasını istiyor. Şimdi burada şunun sopası gösteriliyor Fethi Yıldız tarafından. Vallahi siz de bize geleceksiniz kardeşim. Yani bu hafta Cuma günü siz de yemekteyiz. Göreceğiz gelininizin yaptığı yemekleri maşallah. Yani barnahları tabağın içindeydi yani. Şamdan da hiç doğru yerde değildi. Aynı şeyi söylüyor. E biz 4 senedir burada anlatıyoruz aynı hikayeyi. Ya İzmir'de Devlet Opera Balesi'nde bale imamını buldunuz. Güray Öz'ün aradığı kebap siparişi verdiği telefonun arkasından kebapçının oğlunun FETÖ'cü olduğunu buldunuz. Burhan Kuzu kolunda pardösüyle Fethullah Gülen'le el sıkışıyor. Çorbaya kaşık sallıyor. Bulamadınız kimseyi. E şimdi Fethi Yıldız'ın bu söylediğini ciddiye alabilecek olan var mı içinizde? Özellikle bu yayını izleyen MHP'liler size soruyorum. Gerçekten ciddiye alabiliyor musunuz? Vicdanınız alıyor mu bu lafı? Ya eğer alıyorsa kusura bakmayın siz vatansever falan değilsiniz ya. Ciddi söylüyorum. Siz de parti seversiniz. Parti severler çok var Türkiye'de. AKP'lisi var, CHP'lisi var, HDP'lisi var. Hepsi var, MHP'lisi var. Valla siz de sadece parti seversiniz. Ciddi söylüyorum. Bir yalan ortak olmak istiyorsanız olun. Ama bu yalan. Böyle bir şey olmadı. Bunun eğer gerçekten bir iyi niyet içermesini istiyorlarsa MHP'liler, o zaman çıkıp diyecekler ki mesela biz ona evet oyu veremedik. Niye? İşte onu anlatın. Bilmiyorum niyesini. Ben bilemem. Meclise bu sözler yakışmıyor. Eşek gibi anırıyorsun. Anıran senin babandır. Bu nezaket beni en çok etkileyen her zaman bu olmuştur. Gerçekten. Bu nezaket beni çok etkiler. Daha önce de AKP'de Tayyip Erdoğan'a baş parmağı kadar yakın olan tiplerden bir tanesi. Kimin neresine tam olarak açıklayarak, kimin neresine ne yapacağını anlatmıştı. Ya bu işin en acıklı bölümü nedir biliyor musunuz? Tutanak tutanlar var ya, meclisteki katipler. Onlar hani zabıt tutan stenolar. Onların hepsi yazıyorlar bunu biliyor musunuz? Meclis tutanakları açıkta eskiden. Ben uzun süredir bakmadım ama meclisin tbmm.gov.tr adresine girin. Orada tutanaklar bölümü vardır. Bunları görebilirsiniz. Yazık o garibanlar yazıyor ya. Eşek senin babandır. Onlar bir de kısaltmalarla yazıyorlar ya, steno kısaltmalarıyla. Asıl eşek gibi anılan sensin. Senin şurana şuradan başlayarak şunu yerleştirmeyi düşünüyorum yani zihnimde. Bunların hepsini yazan insanlar var ya. Meclis bu. Şimdi diyeceksiniz ki meclistekiler çok kötü. Alakası yok. Ya sen ben neysek meclistekiler de onlar işte. Oraya parlamentoya gelen insanlar uzaydan hani nakliye kamyonuyla gelmiyorlar ki. Seçilmeden bir hafta önce kahvede beraber taş vurduğun adamlar bunlar. Hiç kıvırma. Sen neysen seçtiğin adam da o işte. Alpay Özalan bu ülkede milletvekili oldu ya. Bence çok konuşmaya gerek yok. Milletvekili olmuş insanlardan bir tanesi soru soruyorsun, otomobil farı anlatıyor mesela. Yani seviye bu. Türk'üm dediğim için beni partiden attılar. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin dediği için AKP'den ihraç edilen eski vekil Pelin Bakır başlıktaki tespiti yaptı. Milletimin vekiliyim dedi. Ya Allah rızası için ya. Ya Pelin Hanım'ın Twitter'daki sayfasına girin. Rica ediyorum açık. Açık bir milletvekili olduğu için. Mesela orada reizini nasıl övdüğünü görün lütfen. Adaylık sürecini görün. Kayseri'deki adaylık sürecini. Bir görün. Nasıl övdüğünü, yerlere göklere sığdıramadığını bir görün. İnanamayacaksınız ya. İnanamayacaksınız. Türk'üm dedim diye attılar beni. Nasıl bir parti planlıyordun tam olarak? Hani böyle İngiliz İşçi Partisi ile Alman Sosyal Demokratlar arası bir yer. Yani Olof Palme çizgisi benim. Böyle bir şey mi? Yanlış yerdesin. Vallahi yanlış yerdesin. Hep işte aynı şey oluyor. Bakın maç havalesi umuzlu izleyici yazmış. Burada hep söylüyorum ya, siyasetçisi de aynı, gazetecisi de aynı, ekonomisti de aynı. Kıçına tekme yiyenin kahramanlık geliyor aklına. Hemen. Hemen. Kıçına tekme yiyen bir anda kahraman oluyor. Nasıl bir şey bilmiyorum. Hani tekmenin vurulduğu nahiyeden böyle beyne doğru bir basınç falan oluşuyor herhalde. Kan hücum ediyor. Kafa bir anda çalışıyor. Aydınlanma geliyor falan. İnsan hakları, özgürlük, demokrasi, işte vatanseverlik falan. Tekme yiyen Türkiye'de kahraman oluyor ya. Tuhaf. Ankara'da parsel parsel rant incelemesi başladı. Mansur Yavaş imar dairesine 10 müfettiş görevlendirdi. Nasıl? Binali Bey yapmadı ama. Binali Bey tekme yemedi ki ama. Onur Keskin yazmış. Binali Bey'in şu anda görevi nedir? Hadi bakalım. Binali Bey'in görevi nedir? Binali Yıldırım'ın şu andaki görevi nedir? Cumhurbaşkanı danışmanı. Onu biliyorsunuz. Onun dışında... Ya hatırlatma yapayım. NATO zirvesine niye gitti Binali Yıldırım? Nedir yani? İngilizcesinden mi yararlandılar? Yo. Hala Tayyip Erdoğan'ın dibindedir Binali Yıldırım. Onu tekmeyediğini falan düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Galoşlu Vali. Konya Valisi Toprak iki bakanla birlikte Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesini ziyaret etti. Bakanlar ayakkabılarını çıkarırken valinin ayakkabısının üzerine galoş giymesi dikkat çekti. Of. Rami Turan da sosyal yara diye yazı yazmış bugün. Vallahi sosyal, kim sosyal yara? Bunu ayrıca tartışmak lazım ama maalesef işte oluyor ya. Biz sosyal yara deyince böyle şeyler bulabiliyoruz. Of, hakikaten rezalet. Rezaletin dibini yaşıyoruz bu arada ama yaşıyoruz işte ya, ne yapacaksın? Mecburuz. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün ne yazmış? Onu da görelim. Normal sıralamamızla gidelim bugün. Halkın parasıyla gevşemiş bir Melih Gökçek haberi. Lütfen dikkatli dinleyin haberi. Şahane 10 numara 5 yıldız nefis bir haber. Hepimizin hakkı değil mi? Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki anket AŞ'ye manuel terapist olarak alınan ne? Manuel terapist? Eliyle çalışıyor. Evet. Terapist olarak alınan Moldova uyruklu Ana A'nın başkanlık konusunda görevlendirildiği belgelendi. Ana A, Gökçek istifa etmeden bir ay önce başkanlık konusundan şirkete gönderildi. Manuel terapi diyorsun. Evet. Bence çok mantıklı. Gazete açıklama da yapmış. Manuel terapi, eklem rahatsızlıkları olan kişilerin tedavisi için başvurulan yöntemlerden biri. Masaj da dahil olmak üzere yumuşak doku ve kaslara basınç yaparak uygulanıyor. Hocam onun aletçisi var. Ciddi söylüyorum. Aletçisi var. Yani şey yapın. Artık teknolojiden şey yapın yani yararlanın. Çok rica edeceğim. Çok rica edeceğim. Evet yani olur. 2012'de kadroya almışlar. Anket aşı. Nasıl bir anket yapıyordunuz tam olarak? Ne ya yani sorular nasıl geliyordu mesela? Manuel mi sorulardı? Bence mantıklı. Hiç de eleştirilecek bir şey yok. Yani neden eleştirir ki insan böyle bir şeyi? Devam edelim. Olur ya o. Dine ilgi azalıyor. AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana dindar nesil yetiştirme çabaları sürerken araştırmalar gençler arasında dindarlaşma eğiliminin son zamanlarda düştüğünü ortaya çıkardı. Konda Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 2008-18 yılları arasında gençlerle ilgili yapılan araştırmalar gösterdi ki AKP'nin dindar nesil yetiştirme çabaları siyasi mühendislik olarak kaldı. Konuşuyoruz ya, hep burada. Bakın, Türkiye'de mesela Diyanet İşleri Başkanı çıkıp benim vergimden düşen her kuruş, her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun. Çıkıp şöyle söylüyor ya mesela. Ateizm yükseliyor. Deizm yükseliyor. Senin yüzünden. Sen yaptın. Sana bakan bir insanın dindar olma şansı yok ki. Ciddi söylüyorum. Sana bakan, senin ait olduğun, seni oraya oturtan partinin elemanlarına bakan birinin dindar olma şansı yok. Kafası çalışıyorsa olmaz. Din buysa ben istemiyorum diyor insanlar. Sen yaptın. Hiç kimsenin şey yapmasına gerek yok ki. Cami çıkışında siyaset yapıldı, ağzını açmadın. Tabutun üstüne, bir şehit tabutunun üstüne el konularak siyaset anlatıldı. Sen hiçbir şey yapmadın. Hangi dinden bahsediyorsun şimdi? Siz yaptınız. Gerçekten sadece ve sadece siz yaptınız. Bir gün yazacak, halk haber alacak. Basın ilan kurumunun gazetemize yönelik ilan ambargosu yurttaşların tepkisini çekti. Bir gün gazetesiyle ilgili bir abonelik kampanyası başlatıldı biliyorsunuz. Destek olmanız bence de gerekli. Çünkü bu gazetelerin yaşaması lazım. Yaşaması lazım. Yani alternatif bakışın mutlaka görülmesi lazım. Evrensel. MES'in dayatmalarını kabul etmeyeceğiz. Farklı sendikalara üye metal işçilerinden fabrikalarda eş zamanlı eylem. İşçi hakları ile ilgili haber yapan tek gazete kaldı. O da Evrensel. Suriye'de tıkanan hükümet Libya'ya sarılıyor. Biz bunu 3 gün önce konuştuk, o yüzden konuşmayacağım. Kanal İstanbul'u reddediyorum. Ben de. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesinin kamuya açık konuşulmadığını, bunun da bir dayatma olduğunu, bundan dolayı reddettiğini söyledi. Doğru valla. Doğru. Çılgın proje. Manyak proje hatta. Hastalıklı bir proje bence. Yani görüyorum ve artırıyorum. Devam edelim. Dünya güzeli Yeni Şafak'ı görelim. Dur ya. Çok güzel gazete. Gözler yeni faiz indiriminde. Şşş. Faiz diyorum, indirim diyorum. Nasıl olacak o işler? Bekliyorum ha. Bak. Dün bir rapor okudum. Hani üzerinde çalışıp ekonomi anlatırken sizinle paylaşacağım. Şu anda Türkiye'de kredi verme oranı %43 civarında artmış bankaların. Hatırlıyor musunuz? Size bir şey anlattım burada 2 hafta önce. Dedim ki bakın özel bankalar üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Nasıl bir baskı? Kamu bankaları faizi düşürdü, sen de düşür. Bunu yapamazsınız. Niye? Düşürsün. Keşke düşürse. Keşke düşürse insanlar. Çünkü halk daha rahat kredi kullansa. Ama o kredilerin geri dönüşü yok. Çünkü insanlar para kazanamıyorlar, bir şey üretemiyorlar. Sadece borcu borçla kapatıyorlar şu anda. Ve özel bankalar faizleri düşürdüler, düşürdüler. Şimdi sağa sola kredi dağıtmaya başladılar. %43 artmış. Bunun sonucu nedir biliyor musunuz? Yani o krediler ödeme günü geldiği zaman, ödeme günü geldiği zaman büyük sıkıntı. Göreceğiz, hepsini göreceğiz yaşayıp. İnşallah olmaz. Dün Uğur Gürses kendi blogunda bir yazı yazdı. Dedi ki artık bankalar üzerindeki baskı o kadar arttı ki sadece iktidarın sarayın dayatmasıyla bir özel banka genel müdür yardımcısı kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı istifa etmek zorunda bırakıldı. Okudunuz mu yazıyı? Ben de paylaştım sosyal medyada. Üstelik yabancı ortaklı bir banka. Düşünün yani bir yabancı ortaklı bankanın yönetim yapısıyla oynanıyor saraydan gelen baskıyla. Niye? Yok kardeşim para yok. Yok. Siz fark ettiniz mi? Sayın Burası Çokomelli konuşurken emeklilikte bir reformdan bahsetti. Yazın bunu bir yere. 2020 yılında biz Türkiye'de emekliliğin çok farklı boyutunu konuşacağız. Konuşmak zorunda kalacağız. Göreceksiniz, konuşacağız. Niye? Dedi ki bu sistemin sürdürülebilir olması için bir reform yapması lazım. Nasıl bir reform olacak? Bilin bakalım o reformdan kim darbe alacak? Ya. Ama 37 bin euro para alıyorsunuz ya. Ne olur 2 bin eurosunu verseniz. Bakın cümlenin çok üzerinde durulmadı. Bu emeklilik reformu hikayesini aklınızın bir kenarına yazın. 2020 yılında biz bunu konuşacağız. Türkiye'yi seçime götürecek olan şey ekonomidir. Türkiye sosyal hareket, melek bunları geçin ya. Böyle bir şey olmaz. Olmaz. Orta Doğulu bir toplumun kafası kapanır. Cebine dokunduğunda harekete geçer. Hep böyledir. Ve ekonomi iyi durumda değil işte. O yüzden zaten hani ekonomi iyi iyi deyip bağırıp duruyorlar. Yeni Şafak manşeti anneler PKK'yı bitiriyor. 100. gün. Devam edelim. İstenmeyen adam. Srebrenica soykırımını inkar eden Peter Handke'nin Nobel'le ödüllendirilmesine tepkiler sürüyor. Saraybosna Kanton Meclisi istenmeyen kişi ilan etti. Srebrenica'larsa ödülü felaket, ikiyüzlülük ve rezillik olarak niteledi. Ya hangi gazetede gördüm hatırlamıyorum ama takvimde mi vardı acaba? Ödülü iade edecek diye bir haber var. Burada da var da. Biri daha büyük görmüştüm. Handke ödülü İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi. Gösteriye katılan gazeteci Christina Doctare, 1988'de Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sağlık Ekibinde yaptığı çalışma nedeniyle verilen Nobel madalyasını iade edeceğini açıkladı. Açıkladı. Doktore, İsveç Akademisi'yle gurur duyuyordum ancak şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk. Ya çok özür dilerim. Bizde de Nobel alanlar vardı. Hiç duydunuz mu? Hazreti Sinan Mekki konuştu mu mesela? He? Efendim? Bambuk gibi insan. Konuşmadı değil mi? Ben de onu anlatıyorum size işte. Bazılarınızın hoşuna gitmiyor bu ama ben de size onu anlatıyorum. Nerededir Orhan Pamuk? Niye bir şey söylemez mesela? Biz Christina Doctare'den mi duymak zorundayız bunu? Efendim? Tayyip Erdoğan'ın sözlerini duydunuz mu? Bu Nobel diyor. Aziz Sancar'la Orhan Pamuk'a verilen Nobel değil diyor. Nobel çok değişti. Vallahi dün de... Aa bak kendisi de burada. Hocam sevgiler. Alp Hoca burada. Haluk Bilginer. Çok değişti ödüller. Vallahi. Mesela şey Emi. Emi'nin çakması yapıldı. Normal Emi biraz daha böyle göbek tarafı şiş. Onun altında tırtık var. Ondan değil çok değişti. Çok bozdu ya Nobel. İşime gelirse. İşime gelirse. Ya daha 2 gün önce 48 saat önce teröriste verdiler demedin mi sen? Özür duydunuz mu? O gün öyleydi. Bugün böyle. Ne olacak? Takvim kafası bu işte. Takvim kafası yaşıyoruz ya. Nasıl olsa bunlar unutacak. Hepsi unutacak bunların. Salla ya dün dündür. Bugün bugündür. Aman üfle gitsin. Olacak. O verilen o aynı Nobel değil o. Normal Nobel'de gerçek Nobel. Biliyorum kardeşim. Biliyoruz da söylüyoruz herhalde. Gerçek Nobel'de neyse büyük yazılıyor. Bunlar küçük çakma Çin. Shenzhen'de yaptırıyorlar. Ben biliyorum. Tanesi 48 sent. Çok basit çakma. Bak onu yan çevir. Şöyle alttan vur tıp tıp diye. Vur. Evde Nobel'i olan var mı? Yok mu? Alttan vur onu tıp tıp diye böyle boş bir ses geliyor. O Nobel bu şey yapılan. Bu arada Erdoğan'ın sözleri içinde vampir lafı vardı. Onu duydun mu? Güzel kardeşim. Duymadın mı? Vampirler ekibinin başı mı diyor Handke'ye? Ney? Gerçek Nobel değil o, rahat olun. Çakması çakması. Çaktılar. Kadın ailemizin temel direğidir. Star, Milli İrade'nin sesi, boru değil bak. Dikkatli dinle. Başkan Erdoğan, başkan. Kadını aileden koparmaya yönelik her hamlenin doğrudan insanlığı hedef aldığını söyledi. Kadınla erkeği, kadınla çocuğu birbirinden ayırmaya ve rakip yapmaya çalışan zihniyet iyi niyetli ve bize ait değildir. Soru: bir kadın olarak sus cümlesi bu söylemin neresindedir? Kimdir bu zihniyet kadını erkekten ayırmaya çalışan? Mesela kadın için en önemli kariyer anneliktir diyen kim? Evet, ben dedim. Bir dönem öyle düşünüyordum ben. Gerçekten. Bir dönem öyle benim bir kafa gitti. Yani öyle şeylerim var, öyle söylentilerim var benim. Gitti benim kafa. Bak mesela Ali Koca diyor ki Dustin Hoffman'a da çakmasını vermişler 2 yıl önce diyor. Evet. İşte o da oradan anlamış hocam. Normalinin altı tırtık. Size verilene bakar mısınız? Sizde duruyordur. Yani Nazlı'ya götürmüşsünüz sevgili kızınızı ama bir altına bakar mısınız? Tırtıklı mı? Ya insanın sürekli olarak Emmy kazanmış bir arkadaşı olmuyor, kusura bakmayın. O yüzden size soracağım. Altı tırtıklı mı gerçekten? Gerçeği öyle oluyormuş. Öyle diyorlar. Kimdir ya? Kadının en büyük kariyeri anneliktir diyen kimdir Allah aşkına? He? Ya üfür üfür söyle, ne olacak ki? Ne olacak ki? Nasıl olsa yarın da onu unutacaksın. Fark etmez, takvim kafası ülkeye hakim işte. Söyle ya. Burhan Kuzu işte ağlıyor mesela. Beni meclis başkanı yapmadılar. E tamam, çok iyi oldu. Ayrıca çok iyi oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum da. Şimdi sizinle ilgili olarak konuşulanları alt alta koyduğunuz zaman biz onların hangi birini unutacağız? Efendim? Toplumu aile ayakta tutar. Varlığımızı sürdüremeyiz. Antrikon kunturikon. Devam edelim. Yılı büyümeyle kapatacağız. Nasıl? Büyüyeceğiz işte. Büyüyecek değil mi? Yanlış anlayan insanlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Nasıl büyümeden bahsediyor acaba? Çok şey yapamadım ama dur bakalım. Bu yıl diyor pozitif büyümeyle kapatacağız diyor. Yani küçülme zaten olmuyor biliyorsunuz. Küçülürsek negatif büyüme. Büyürsek pozitif büyüme. Çok mantıklı. Enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Katma değerli üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz. Hop! Yüksek katma değerli ürün yapalım. Yapalım. Hepiniz evinizde yüksek katma değerli ürün yapacaksınız. Bak tek tek gezip bakacağım. Hadi bir yapmayın. Hadi yapmayın. Bak nasıl geliyorum ben eve. O yüksek katma değerli ürünü bir oluşturmayın. Nasıl? Paranız mı yok? Hollanda! Hollanda! Alın. Orada var. Hollanda. Ha, nasıl? Bilmiyorum. Yani orada tarım bankalarına başvurduğunuz zaman çünkü size diyecekler ki şu çiftçi sertifikanı bir göster hacı bize. Siz diyeceksiniz ki yani çiftçi demeyelim ama köylüyüz biz de. Yani gerçi köylüyüz yani. O olmuyor be güzelim. O olmuyor. Güllerin gülü öyle olmuyor iş. Anlatabiliyor muyum? Bak burada herkes kendi evinde kendi imkanları dahilinde yüksek katma değerli ürün yapacak. Bak yapar mısınız demiyorum, yapacaksınız. Tek tek gezip bulacağım o katma değerli ürünleri. Hadi bakalım. Koskoca bakan yüzünü kara mı çıkartacağız adamın? Yapacağız diyor işte. Yolluyorsun 320 ton mandalinayı Rusya'ya. Diyor ki bunun üstünde ilaç kalıntısı var. Al canım bunları. Sen hala bundan bahsediyorsun. Sonra diyorsun ki yüksek katma değerli ürün yapacağız. Nasip be. Vallahi öyle bakmak lazım. Nasibin ötesinde köyü yok. Olmuyorsa da vardır bir bildiği. Ben artık öyle yaklaşıyorum hayata. Oh, kafa yok, mutluyum ya, nefis. Akşam anneler teröristi yendi. Başkan Erdoğan, başkan. Diyarbakır'daki annelerin bir bir çocuklarına kavuştuğunu hatırlatarak annelerin fendi teröristleri yendi diye konuştu. Ha, benim haber var bak. Sancar ve Pamuk'un Nobel'i gibi değil. Olmuyor ya. Nerede o eski Nobel'ler? Ciddi söylüyorum. Böyle o eski Nobel'leri tencereye atardın. Bak düdüklüye koymazsan pişmezdi. O kadar evine ha tavuk o ya. Yok bu o değil. Erdoğan soykırımcı Milošević'i öven yazar Handke, Handke mi? Handke lan, Handke. Oğlum adını doğru yazın lan. Ya bak çok zor değil. Gerçekten değil. 6 harf. 6 harf sadece yan yana. Handke. Ona Nobel verenlere ağır konuştu. Nobel'in bu vampir aydınları, vampir aydınları grubunun, tamlama çok sıkıntılı ya. Nobel'in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine verilmesi adeta bir vampirler topluluğu oluştuğunu ortaya koydu. This is Turkish. Anladık, hepimiz anladık. Sonuçta ana dilimiz Türkçe. Ha, başka ana dilleri olanlar da olabilir ama Türkçe biliyoruz, değil mi hepimiz? Bu Türkçe. Türkçe. Nobel'in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine verilmesi, bir grup düşün, vampir aydınlarından oluşuyor. Onlar adeta bir vampirler topluluğu aynı zamanda. İtiraf et, aklına hiç gelmezdi böyle bir şey. Adam hem vampir hem de vampirler grubunda. Düşün. Böyle bir yapı çok tehlikeli. Bu ödül Aziz Sancar'a, Orhan Pamuk'a verilmiş ödül gibi değildir. Evet, bence mantıklı. Yatarak istirahat, yani normali aslında öyle. Geçmiyor, grip geçmiyor. Yani ayağını uzatmadan geçmiyor. Bu çekirdeğe başladın mı anam duramıyorsun ya. Vallahi. Çok acayip, hastalık gibi bir şey. Uruguay Tosuncuğun yatını sattı, parasını aldı. Bak şimdi, bak bak bak. Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yatı müzayedede üçte bir fiyatına satıldı. Aydın'ın 800 bin dolar değerinde olan ve eşinin adını verdiği Slam adlı yat. Slam'ı hatırlıyoruz değil mi? Sıla'yı aşk olsun. Ya Sıla'yı nasıl unuttunuz? Vardı yani bir dudağı yerde bir dudağı gökte, böyle buradan basıyorlar. Sanayi tipi botoks yaptırmıştı. Parası var kocamın, nastırırım ne olacak yani? Sen kaç veriyorsun? 10 bin. Biz de 300 bin dolar verdik, tamamını bastırdım. Kulağıma kadar botoks. En çok ben hayret ediyorum artık. Yani gerçi nefes alamıyorum. Üst dudak burnu kapattı ama olsun. Hatırladık mı Sıla'yı? Aşkım uçakta bana cam kenarı alır mısın? Sigara içeceğim ben. Hatırlamadık mı? O işte. Hani sonra demiştik ki ulan bu bizi de boynuzlamış, başkasıyla kaçtı. Hatırladık. Ha, o Sıla işte. Diyor ki Slam adlı yat Uruguay'da el konulmasının ardından 243 bin. Bu da bedava gitti. Hani burada da görmedik bir güzelliğinizi. Yat şeyden vazgeçtim, tamam, iki kişilik denizaltıdan belli almayacaksınız onu da. 800 binlik yat 243 bin dolara gitmiş. Hiç. Maşallah. Dağlardan serinsiniz. Yatıyorsunuz hepiniz. Aydın'a ait Ferrari de açık arttırmada satılmıştı. Niye? Çünkü o Ferrari'sini satan bilge. Nasıl öperim konulu yeni çalışması üzerinde düşünsel hazırlık yaparken Ferrari onun aklını karıştırıyordu. Onun için. Uruguay hükümeti 243 bin dolara, para değil ya. Vallahi para değil. Oy, devam edelim. Buradan başka haber. Çocukları böyle ölen ülke gelişmiş değildir. Bu haberi gördünüz muhtemelen. Dün sabahtan beri aslında dönüp duruyor. Olay yerinden canlı bağlantılarla haber televizyonları da aktardı. Ankara'da Keçiören'de Şehit Ahmet Kabukçu İlköğretim Okulu'nda 7 yaşında bir çocuk. Mert Yağız Köksal adı. Okul kantininde satılan ve ucunda ufacık bir plastik parçası olan plastik şırınganın içine doldurulmuş çikolatayı satın alıyor. Bunların satışı yasak normalde. Satın alıyor ve onun kapağını çıkartmaya çalışırken nefes borusuna kaçıyor. Maalesef öldü. Maalesef öldü çocuk. Ve ölmeden önce okulda can havliyle hademenin yanına gittiği, eteğinden, ceketinin eteğinden çekiştirerek yardım istediğini anlatmaya çalıştığı, adamın sadece sırtını ovaladığı çıktı ortaya. İyi niyetle yapmış. Karşıda sağlık ocağı var, oraya götürülmüş. Sağlık ocağında demişler ki biz buna müdahale edemeyiz, hastaneye sevk edelim. Öldü. 7 yaşında. 7 yaşında. Dünya güzeli bir çocuk. Hani şimdi insanlar bugün çok göreceksiniz. Ya okul kantinlerinin denetiminden geçtim Gökhan Bey. Geçin onları ya Allah aşkına. O kantinlerin ihalesinden başlayıp denetimine kadar her yere ayrı soytarılık. Ondan yıldık artık, onu geçtik. Ben sadece şundayım ya. Ya o okul görevlileri, bakın bugün çok göreceksiniz bunu. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Heimlich manevrası nedir? Göreceksiniz eminim. Ya adım kadar eminim göreceksiniz bugün. Gündüz de göreceksiniz, akşam ana haberlerde de göreceksiniz. Ya okulun içinde bir Allah'ın kulu bilmez, yapamaz mı bunu ya? Ya gariban bir hademe, adama diyorlar ki ya sen ne yaptın? Ben diyor sırtını biraz ovuşturdum diyor. Bilmiyor ki adam. Adını zor söyleyen bir adam. Sayın Milli Eğitim Bakanı, aforizma sıkmaya geldiği zaman sağda solda neler söyleyebiliyorsunuz? Tebrik ediyorum. E bu? Karşıda sağlık ocağı var deniyor ya. Sağlık ocağı, karşıda sağlık ocağı. E ne oldu? 7 yaşında bir çocuk öldü ya. 7 yaşında, 7. Satılması yasak olan bir ürünü aldığı, onun ucundaki parçayı yuttuğu için ve okulda hiç kimse Heimlich manevrası bilmediği için öldü. Sağlık ocağında müdahale edilemediği için öldü. Ötesi var mı bunun? Çocukları böyle ölen ülke gelişmiş değildir. Soru: kadınları sokakta sadece iktidarı değil, kadına şiddeti protesto ettiği için plastik mermi yiyen, kolları arkadan ters kelepçeyle bağlanan ülkede gerçekten demokrasiden söz edilebilir mi? Gelişmiş ülke diyebilir miyiz ona? Elbette ki hayır. Ama bunun bir önemi yok. Gerçekten bir önemi yok. Şimdi diyemeyiz. Yarın başka bir şey olur. O zaman deriz ya. Çünkü bizde her şey böyle devam ediyor. Neyse ya, kafamızı dağıtalım. Dur. Takvim var. Oh! Doğa Koleji'nde imzalar an meselesi. Nasıl? Bilmiyorum. Ama biz öyle duyduk. İmza atıyorlarmıştı. Ne, anlaşmışlar mı? Para mı bulunmuş? Herhalde. Bilmiyorum ki. Bizim alt katta bir teyze var. O, onun torununun çok yakın bir arkadaşı varmış askerdeyken. Yani oradan mı? Yok. O torununun çok yakın arkadaşı var ya. O kolejin olduğu sokakta oturuyormuş. O söylemiş. Ha tamam o zaman. O zaman olur ya. SSK emeklisine 2107 lira. Sebep? Seviyoruz. Para bok sıkıyoruz biz. Çıt çıt çıt. En düşük emekli maaşı esnafta 1780. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar da 2107 liraya çıkacak. Yazın bunu bir yere. Yazın. 1 Ocak'tan sonra sorarız. Ciddi söylüyorum. Kaç para oldu diye. Esnaf var bu yayını izleyen çok. Adlarını bildiğim esnaflar var üstelik. 2000'den önce emekli olmuş insanlar var. Tamam. Hadi. Koça para, boğaya imza. Burcunuz size neler getirecek? Oh! İşte. Tıp okudum. Niye okudum bilmiyorum. Bir fikrim yok ama bugün ya olsa bir daha yapmazdım köşesi. Çünkü tıp böyle bir şeymiş köşesine geçelim. Kuşkonmaz, menopoz yormaz. Acaba bu haberi yapmadan önce başlığa bir daha baksanız mıydı? Menopoz yormaz. Evet, ne var? Kuşkonmaz diyorsun. Tamam, ne? Kuşkonmaz işte. Şimdi menopoz deyince, kuşun da konmadığı ortamlar düşünülünce, he, hiç öyle düşünmedik lan. Vallahi. Kuş konmazsa tabii menopoz yormaz. Evet. Zaten sıkıntı öyle çıkıyor. Evet, doğru. Ama bak, iki taraflı olmuş, güzel olmuş haber. Hem mecazi anlam var hem gerçek anlam var. Yani kuş konmaz ye, menopozla yorulma. Bu işte gazeteciliğin şaikası. Uydur uydur kıçından söyle. Medical Medium Anthony William. İsim çok güven verici gerçekten. Anthony William diye bir doktor olsa gider misiniz ya? Vallahi bak, New York'ta çaresiz kaldın. New York'ta çaresizsin. Kafayı kaldırdın. Doktor tabelası var. Anthony William yazıyor. Allah rızası için gider misin ya? Ya isim çakma bir kere. Vallahi isim yerden göğe kadar çakma. Böyle bir adam var. Olmaz olsun. Hapı yutma, lavantayı kokla. Hop. Ya bu mantığa göre mesela Isparta'da o lavanta köyünün, meşhur lavanta köyünün yaşayanların hiçbirinde ülser, kanser, bağsur, diş ağrısı, baş ağrısı olmaması gerekiyor. Ama var. Lavanta, ulan lavantayı kokla diyorsun, adam içinde yaşıyor. İşte o gerçek lavanta değil. Gerçek lavanta öyle olmaz. O biraz daha böyle hani dalın alttan kestiğin yeri biraz daha tırtıklı olur onun. Mesela gerçek Nobel de değil o. Gerçek Emmy de değil. Anlıyoruz biz. Böbrek için levrek. Niye? Valla uyduracaktım aklıma bir tek hani böbrekle kafiyeli balık bu geldi. Aslında ben normalde mezgit severim. Yani hatta böbrek için barbun diyecektim ben. Sonra dediler ki çok saçma tutmuyor bu. Böbrekle kafiyeli levrek olunca yani mantık çok mantıklı sağlık haberleri ya hepsi birbirinden güzel. Ailemizin doktor Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na gelen seks içerikli ama asla seksle ilgili olmayan nasıl oluyor demeyin oluyor olabiliyor öyle şeyler. Günün sorusu. Eşim 4 aydır benden kaçıyor. Doktora da gitmiyor. Aldatıyor olabilir mi? Ha bu mu soru? Eşim 4 aydır kaçıyor derken nereye kadar kaçabildi şu anda? Ev sınırları içinde mi hala? Yoksa hani eşim kaçalı 4 ay oldu. Sordum doktora da gitmemiş falan gibi bir mantıklama. Sizde de bir sıkıntı olabilir mi? Bak bunun yöntemi mesela mektup yazmak değil. Eşinizle birlikte bir terapiste gidin. Valla söyleyin ona. Deyin ki bu kaçıyor benden. Hatta bu demeyin çok ayıp. Eşim benden kaçıyor diye oradan söyleyin. Ama uzaktan eşim beni aldatıyor mu? Normalde Nafiz Karagözoğlu'nun bu mektubu aldıktan sonra şunu yapması gerekiyor. Hemen bakıyorum. Masraflar artı günlük 110 dolara çalışırım. Yalnız çalışırım. Mike Hammer. Öyle yapması lazım adamın. Aldatıp aldatmadığını nereden bilsin? He? Ne yapacak? Eşinin peşine mi takılacak? İşi gücü bırakacak. Bizim diploma tıptan ama zaten bir boka da yaradığı yok. Sonuçta lavanta mavanta işte. Lavanta, levrek. Onlar ya tıp dediğin ne? Salla yeni bir kariyer yapayım ben. Mike Hammer. Hammer da değil. Mike Hammer olarak eşinin ilk müşterim de geldi. 110 dolar artı masrafları alırım. Yalnız çalışırım. Takılayım. Arkadan bakayım. Tıp dediğin ne ki? Tıp bu işte. Vampir Aydınlar Grubu. Çok güzel laf bu ya. Ödül komitesine tokat gibi ders. Nobel. Ne? Nobel. Yani Nobel yok. Ama böyle yazarsan öyle olmaz ki. Ya bu bel yok olabilir en fazla. Nobel. Bel yok. Hani bugün çok fazla var. Televizyona çıkanlarda bak böyle görürsün onlarda. Hani kütük gibi tipler var böyle. Beli yok, kalçası yok. Böyle tipler var. Ama onlar böyle Photoshop'la falan yeni programlarla yapıyorlar. Gerçi arkalarındaki objeler de daralıyor ve yamuluyor ama bu o demek olur. Nobel. Anlattığı o değil. Ödül komitesine tokat gibi ders. İsveçli Cristiana Dottore, Sırp katilleri savunan Handke'ye Nobel verilmesine tepki gösterdi. 88'de aldı. Ödülünü iade etti. Ya bizim orada bir Orhan Pamuk olacaktı. Bir bakar mısınız ona? Onda da bir. Onun Nobel bu Nobel değil. Biliyoruz onu. Da Başkan Erdoğan Başkan Handke'yi Nobel'e layık gören jüriye sert çıktı. Ödül Vampir Aydınlar Grubu temsilcisine verilmiştir. Nobel artık bir örgüttür. Nedir? Örgüt. Ya İsveç'te yaşayan var mı yayını izleyen? Bu Nobel Ödül Komitesi'nden falan tanıdığınız varsa gidip söyleyin. Linken yani bunu çok şey yapmayın. Üzülmeyin bu sözlere. Bizde çünkü patates soğan satan da örgütçüydü. Valla bizde öyle oluyor. Yani soğandan terörist oldu mesela. Çok takılmasınlar bunlara. Oluyor öyle arada. Adil değil siyasidir. Aziz Sancar'a ve Orhan Pamuk'a verilen ödül gibi değildir. Çok değişti. Çok bozdu Nobel. Eskiden böyle yani Nobel'i alırdın, çamaşırların arasına koyardın. Haftalar boyu mis gibi ha, o da değildi, o da Levant'ydı ya. Bu ne acaba anlattığı Nobel? Bilmiyorum ki. Evet. Vay anasını diye bir haber var. Gerçekten birinin anasına yönelik haber bu arada. Şaşırmayın, Takvim Gazetesi yapar. Görkem Göçmen Bakırköy'de yayaların üzerine araç sürmüştü. Hatırladık mı Görkem Göçmen'i? Kimdi Görkem Göçmen? İsim belki, ha isim değil ya ben bunu biliyorum falan dediniz ama. Görkem Göçmen kimdi? Hani Görkem Göçmen'in annesi oğlunu savunmak için acayip acayip argümanlarla çıkmıştı ortaya hatırlıyor musunuz? Ondan bahsediyorlar. Vay anasını yazmış ya. Bu gazetede oluyor böyle şeyler. Çok eleştiri aldım. Ama evladımı savunmaya gururla devam edeceğim. Hüküm verilmedikçe her vatandaş masumdur. Bunu herkese hatırlatırım. Gökmen hanımefendinin adı neydi? Hakim Aynur Göçmen. Göçmen, pardon, oğlanın adı Görkem'di. Suça karışan oğlunu savunmak için cübbesini çıkartıp avukatlığa başladı. E haberin başlığı ne? Vay anasını. Tam olarak cümlenin devamı nasıl gelecek? O kadar kullanılıyor bizde. Vallahi inşallah ilk avukatlık hamlesi olarak bu haberinize dava açar ve donunuza kadar alır sizin. Çok isterim. Çok isterim. O hali görmeyi gerçekten çok isterim. Çok çok çok. Yani siz bana küfrettiniz. Nasıl yani? E vay anasını demişsiniz. He ama küfür değil ki o. Hadi. Bunu olmazsa mahkeme inşallah donunuza kadar alır. Devam edelim. Yemeğiz Fox. Fox TV yemekteyiz formatını biz aldık dedi. Adres gösterdiği şirket hırsızlığı ifşa etti. Yalan söylüyorlar. Buyurun. Ama Fatih Portakal'la İsmail'in fotoğrafını basmamışsınız. Yatacak yeri yok ama yatı ayrı. Yatacak yeri yok. Kimin? Sığır Bank'ın sahibi Tosun'un Mehmet Aydın. Çiftlik Bank yalanıyla milleti çarptı, yurt dışına kaçtı. Kırmızı bültenle arandı. El konulan yatı Uruguay'da 243 bin dolara satıldı. 243 bin dolara. Normalde öyle bir tip ki eline 243 lira vermezsin. Ama insanlar milyarlarca lira verdi. Niye? E seviyor bizim insanımız öpülmeyi ya. Hunharca ve defalarca öpsün istiyor hatta. Bir kere öpülmeyle mutmain olmuyor kimse. Defalarca öpünce oluyor. Evdeki sır. Evdeki ses miydi o ya? Evdeki sır, evdeki sır. Beyaz miğferlere para yağdıran Gilbert Çikli. Çikli'yi hatırlıyorsunuz. Yani Çikli midir değil midir çok bilmiyoruz ama Çikli olduğunu Erminliler görmüş demek ki Çikli. Bir Arap prensle 2018'de Ajan Mezurye'ye ait evde buluştu. Yani cesedin bulunduğu ev. Peki o şeyh kim? Bilmem. İşte o şeyh önemli. Yazdın mı yazının içine? Ya tam yazamam. Her şeyi de benden beklemeyin. Ben sadece gösteririm. Ama Çikli'yi ben buldum. Kesin. Çikli olduğu kesin. %100. Gördün mü Çikli? Evet. Çok özel hareket diye bir haber var. Cat yalnız sondaki cat İngilizce. C-A-T, cat, kedi anlamında yazılmış. Zaten bir Catwoman'dan da bir şey var, fotoğraf var. Diyor ki, kız öğrenci yurtta kedi sesi çıkardı. Arkadaşlarını korku, Twitter ise geyik sardı. Sakarya'da yurtta kalan kız öğrenci gece vakti miyavladı, kapıları tırmaladı. Üniversiteliler Canavli ile bahçeye fırladı. Olay sosyal medyayı salladı. Oha yazıya bak. İnşallah Halle Berry gibidir yazmış biri. Ne yapacaksın? Öyle kedi can sağlığı mı diyorsun? Başıma lan. Onun için kapıya süt bıraktım. Erkek yurduna da bekleriz. Ya bu kadar manyağın olduğu bir yerde şu haberden bir şey çıkartmak hakikaten insanın işine gelmemeli ya. Bugün Orhan Murat Arıburnu'nun doğum günü. Bundan çok önce ta 1920'de doğmuş bir şair. Benim çok sevdiğim şairlerden biri çünkü şiirleri çok basittir, çok yalandır Orhan, yalındır Orhan Murat Arıburnu'nun. Çok basit ama özellikle bir tane şiiri beni çok etkiler. Çünkü anlattığı kişi bir meslek üzerinden anlatır ama anlattığı kişi bütün zalimleri temsil eder aslında. Onların anlık, günlük, o dakika için güçlerini temsil eder ve der ki aslında hikayesin. Çünkü sen sadece seninle birlikte hani Nazım'ın söylediği gibi kazıklı celep kaldırınca sopasını salhaneye koşan koyunlar gibi insanlara ihtiyacın var. Eğer onlar olmazsa sen bir hiçsin. Orhan Murat Arıburnu iyi ki doğmuş 1920 yılında 12 Aralık 1920'de Kasap diye bir şiiri vardır onun. Çok severim. 3 sene kadar önce sanırım burada okumuştum. Ama bu bir kasap değil. Toplumun üzerinde o iğrenç baskısını yönelten herkes. Diyor ki Orhan Murat. İşlerin yolunda gidiyor kasap. İşlerin yolunda, satırın saldırman belinde, elin hayvanı emrinde. Yere yatırır biçersin, çengele takıp yüzersin. Mal derdinde kasap, can derdinde koyun. Ne çirkin oyun, ne berbat kafiye. Tam da bugünümüz işte. O çirkin oyunu, o berbat kafiyeyi hep birlikte bozmak zorundayız. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Yarın sabah tek yayın yapacağız. Bir daha söyleyeyim de unutmadan. İkinci yayına vakit kalmayacak çünkü seyahat zamanı. Biz aynı şeye inanmayan insanlar bir araya geliyoruz her sabah. Gerçekten. Biz sadece ülke için bir araya geliyoruz çünkü. Bizim için insanların siyasi görüşlerinin, etnik kökenlerinin, inançlarının inançsızlıklarının, ne bileyim sadece onların da değil üstelik. Bizim için insanların cinsel yönelimlerinin hiçbirinin bir önemi yok. Gerçekten bizi hiç ilgilendirmiyor böyle şeyler. Bizi ilgilendiren tek şey insanların içindeki vatan sevgisi. Vatan için istediği iyi şeyler, düşünceleri. Biz sadece bununla ilgileniyoruz. Kalanı gerçekten hiçbirimizin umurunda bile değil. Bu kadar basit. Biz ilgilenmiyoruz onlarla. Bunun için bir araya geliyoruz. Birbirimizden korkmuyoruz çünkü. Küfür etmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden biz konuşabileceğimize inanıyoruz ve yapıyoruz 4 yıldır bunu. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayın sürsün. Ben de hatta destek olayım. Ama tam olarak nasıl destek olacağımı bilmiyorum diyenler için. Bakın şöyle yapıyoruz. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com. YouTube'a girin. YouTube'da arama çubuğuna Ünsal'ını yazın. Tıklayın. Oradaki büyütece. Heh, benim kanala geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yanında kırmızı bir abone ol tuşu var. Basın ona. Ya korkmayın, para istemeyecek. Sadece bir mail adresi. Yanında bir de onun zil var. Tıklayın ona da. O da yayınlar başlamadan haber alın diye duruyor orada. Bu kadar mı? Değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiçbir zaman değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek. Burada olmak, bir araya gelip birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.